Ayrım 14. Milli İrade, Mustafa Yiğit, sayfa 158. Sonuç. Türk düşünce tarihi üzerine yakın zamanlarda sayıları gitgide artan araştırmalar, Cumhuriyet'in Jön Türklerin fikirleriyle olan bağlantılarını daha açık bir biçimde ortaya koyabilmemize imkan vermektedir. Bu bağlantı noktalarının en önemlilerinin Ziya Gökalp düşüncesinin de temelinde var olan pozitivizm, elitizm ve merkeziyetçilik olduğunu açıkça söyleyebiliriz. Ziya Gökalp'in bu merkeziyetçi ve elitist yaklaşımı Cumhuriyet'in de ana felsefesi olarak kendini göstermektedir. Bu çalışmada Ziya Gökalp'in iktidar ve meşruiyete ilişkin tezlerini tarihsel perspektif içinde ortaya koymaya çalıştık. Bunu ortaya koyarken Tanzimat aydınlarının düşüncelerinin Gökalp üzerindeki etkisini gördük. Bu etki aynı zamanda İttihat ve Terakki yöneticilerine de hakim olmuştur. Cumhuriyet'in merkeziyetçi elitist anlayışının temelinde Tanzimat'taki bürokratik reformlar yatmaktadır. Tanzimat'la birlikte bürokratlar siyaset sahnesinde hakim bir unsur olarak ortaya çıkmıştır. Kalemiye'ye mensup, az çok Avrupa görmüş ve kısmen yabancı dil bilen bürokratlar, devlet yönetiminde ulemanın önüne geçmiş, otorite saraydan Bab-ı Ali'ye intikal etmiştir. Birinci Meşrutiyet'te II. Abdülhamit'in kişisel özellikleri sebebiyle saray idari otoriteyi tekrar ele geçirmiştir. İttihat ve Terakki ile birlikte ordu siyaset sahnesine etkili olarak katılmaya başlamıştır. Bu üçüncü dönemde otorite ne Bab-ı Ali bürokratlarının ne padişahındır. Siyasi bir cemiyet olan İttihat ve Terakki, saray ve bürokrasi üzerinde güçlü bir otorite kurmuştur. Kurtuluş Savaşı'nın yönetici kadroları da büyük ölçüde İttihat ve Terakki içinde yetişmiş veya en azından o gelenekten etkilenmiş kişilerdir. İttihat ve Terakki'nin lider kadrosundaki iki farklı çizgi, günümüzdeki yönetim anlayışını da etkilemeye devam etmektedir. Bu cemiyetin liderlerinden Ahmet Rıza merkeziyetçi, devletçi ve otoriter bir yönetimden yana olmuştur. Karşıt grubun temsilcisi olan Prens Sabahattin ise ademi merkeziyet ve teşebbüs-i şahsi esasına dayalı bir idareyi savunmuştur. İttihat ve Terakki içinde Ahmet Rıza'nın yönetim anlayışını benimseyen kadro egemen olduğu için merkeziyetçi, seçkinci ve otoriter eğilimler devletin resmi politikası haline gelmiş ve kamu bürokrasisi bu çerçevede şekillenmiştir. Türkiye'de merkeziyetçi anlayışın yansımasını Kemalist ideolojide somut bir şekilde görmekteyiz. Bu nedenle halkın kendi mukadderatına bizzat ve bilfiil sahip çıkması da bir temenniden öteye gidememiştir. Aslında bu fiili durum meclisin CHP elinde olmasını, CHP'nin de fiilen başta Mustafa Kemal olmak üzere partinin yönetici kadrolarının kontrolünde olmasını ifade etmektedir. Dolayısıyla Kemalist ideoloji içinde milli devletin ana özelliği millet-devlet-parti özdeşliği ile özetlenebilmektedir. Ziya Gökalp de kendi meşruiyet anlayışı da bunun bir uzantısı olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle son dönemde yaşanan siyasi tartışmalar bu yaklaşımın yalnızca CHP ve tek parti dönemine özgü olmadığını, siyasal iktidarı elinde bulunduran diğer siyasi partilerinde çoğunluk iktidarını ele geçirdiğinde millet-devlet-parti özdeşliğini sürdürdüğünü göstermektedir. Ziya Gökalp, kamu ruhunun ne olduğunu bilen ve kamu oyunun neyi istediğini önceden öngörebilen bir seçkinler topluluğuyla çalışan lider kahramanın yönetiminin meşru olduğu üzerinde durmaktadır. Bu aslında Osmanlı'daki yöneten ve yönetilen ilişkisinin tevarüsünden başka bir şey değildir. Osmanlı siyasal sistemi diğer toplumlardan daha keskin biçimde yönetenler ve yönetilenler ayrımına dayanıyordu. Toplumsal piramidin en üstünde yer alan yöneten zümre, halkı titizlikle yönetim çarklarının dışında tutmaya çaba harcamış ve bunu sağlayacak düzenlemeleri kurumsallaştırmıştı. Yönetim katında merkezi iktidara rakip olabilecek hiçbir gücün yaşamasına izin verilmemiş ve Osmanlı siyasal geleneğinde batıdaki aristokratik zümrenin muadili var olamamıştır. siyasal olarak yönetenler ve yönetilenler şeklinde tezahür eden ayrım, kültürel olarak havas ve avam ayrımı ile örtüşmekteydi. Gökalp, ulusal seçkinlerden bahsederken, İttihat ve Terakki Partisi seçkinlerinin yeni yönetenler kadrosunu oluşturması gerektiğini söylerken, aslında Tanzimat'ın geleneksel tavrını devam ettirmekten başka bir şey yapmıyordu. Gökalp'te millet ve millilik meselesi daha çok kültürel anlamdadır. Siyasal iktidar söz konusu olduğunda ise daha temkinlidir ve halkın doğrudan yönetimi için henüz zamanı gelmemiştir diye düşünür. Burada hem halkın yeterince eğitilmemiş olduğu savı ön plandadır, hem de geleneksel Türk siyasal düşüncesindeki güvenlik refleksi söz konusudur. Her iki tutumda Osmanlı ve Cumhuriyet iktidarlarında başlıca kaygı olarak var ola gelmiştir. Bu nedenledir ki Türk demokrasisi için vesayetçi ve seçkinci bir yönetim tabiri oldukça isabetli bir tabirdir. Özellikle son günlerde tartışılan militan demokrasi anlayışını da bunun içine yerleştirmek mümkündür. Gerçi Gökalp bu savlarını daha çok devletin zor zamanlarında, bir an önce devletin kurtarılması gerektiğini düşündüğü dönemlerde ortaya atmıştır ve bunun bir anlamda pratiğe dönük bir söylem olduğu da göz ardı edilmemelidir. Bundan dolayıdır ki Gökalp'in kültür yazılarının dışında kullandığı siyasal dil, terminoloji, ikili kavram setleri ve bu kavram setlerinde yer aldığı, tuttuğu taraf itibariyle vesayetçi ve seçkinci devlet anlayışının dışına çıkmadığı görülmektedir. Onun siyasal düşüncesinde halk için neyin iyi olduğunu bilenlerin, halka rağmen bile olsa bu iyiliği gerçekleştirebilecekleri bir siyasal mekanizmayı desteklemeleri gerektiğinin ön plana çıkıyor olduğunu rahatça söyleyebiliriz. Gökalp'in bu savlarının temelinde yatan en önemli kaygı ise devletin kurtarılması, bunun ise çok uzun zamana yayılmadan yapılması zaruretidir. Devleti kurtaracak olan ilk aşamada İttihat ve Terakki kadrosudur. Ancak Birinci Dünya Savaşı sonrası bunun gerçekleşmediği görülünce, yani İttihat ve Terakki'den umut kesilince, Gökalp için yeni bir kurtarıcı bulmak uzun sürmez. Gökalp bu misyonu bu sefer de Cumhuriyet Halk Fırkası'na verir. Her iki yönelimde de aynı amaç vardır: devletin kurtarılması ve korunması. Bu tavrın süreklilik haline gelmesi ise Türk demokrasisinin en önemli çıkmazlarından biri halini almasına sebebiyet vermektedir. Türk demokrasisi, büyümeyen çocuk olarak günümüze kadar gelmiş, hep vesayet altında tutulmuş ve onun için neyin iyi olduğunu bilen seçkinlerin yönetimiyle gerçek anlamda bir milli demokrasiye dönüşmekte zorlanmıştır. Ek, milli irade kavramı bağlamında Gezi Parkı eylemleri neydi, neye evrildi? Giriş. 27 Mayıs 2013 tarihinde başlayan, devamında yaşananlarla birlikte Türkiye'nin toplumsal protesto tarihine geçen Gezi Parkı olayları, siyaset, demokrasi, seçim, sandık, iktidar, muhalefet, halk, devlet gibi kavramları yeniden tartışmaya açması bakımından oldukça önemli bir süreci başlatmıştır. Bir Gezi Parkı eylemcisinin "Bu bir eşikti, bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" sözleri, bu olaylar dolayısıyla penguenle özdeşleşen bir televizyonun yorumcusunun "Bundan sonra bandı ne kadar geriye sararsak saralım, Gezi Parkı olayları, farklı tahribatlar, kuşkular ve önyargılar yarattı." Klişe bir deyişle bundan sonra hiçbir şey Taksim ve Gezi Parkı olayında saflara ayrılan iki taraf için de eskisi gibi olmayacak. Yeni bir dönem ve süreç başladı. 194 Cüneyt Özdemir, Gezi Eylemlerini Bitirme Formülü, Radikal, 10 Temmuz 2013. http://www.radikal.com.tr, yazarlar Cüneyt Özdemir, Gezi Eylemlerini Bitirme Formülü, 114-11-37. Cümleleri, Gezi Parkı'nda yaşananları ve yaşananların gelecekteki muhtemel etkilerini ortaya koyması bakımından oldukça dikkate değerdir. Bu süreçte kısa bir süre öncesine kadar siyasi iktidarın yanında yer almış, ancak sonrasında muhalif olmuş ve kendilerini liberal kimlikle tanımlayan gazetecilerin yer aldığı etkin bir internet sitesinde yayınlanan bir yazıda, sandık doğru seçenekleri sunmadığı zaman Demokrasi doğrudan eylemle ilerler. 195. Profesör Acemoğlu. Sandık doğru seçenekleri sunmadığında demokrasi eylemle ilerler. T24 06 Haziran 2013 http://t24.com.tr Haber: Prof. Acemoğlu Türkiye'de kalkınma demokrasiyi getirmeyecek. 231-428 şeklinde ifadelere yer verilmesi, Gezi Parkı protestolarını saygın çevrelerde meşrulaştırmak amacını taşıyan böyle bir yazının manşete çekilmesi, yine demokrasinin sadece sandık olmadığı söyleminin devletin zirvesinde dillendirilmeye başlaması, gerçekten Gezi Parkı olayları sonrası hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı, yeni dengelerin ve yeni ittifakların gerçekleşeceği tezinin pek de yabana atılmaması gerektiğini göstermektedir. Gezi Parkı tartışmaları esnasında demokrasinin yalnızca 4 yılda bir yapılan seçimlerle değil, yasal, toplumsal kontrol mekanizmalarının işlemesiyle, iktidarın eylem ve işlemlerinin denetlenebilir olmasıyla, halkın tamamının görüşlerinin iktidar katında temsil edilebilecek bir siyaset mekanizmasının oluşturulmasıyla gerçekleşebileceği dile getirilmiştir. Mevcut iktidarın otoriterleşme eğiliminin giderek artması nedeniyle, çoğulcu demokrasinin bu özelliklerinin işlemez hale geldiği de sıklıkla ifade edilmiştir. Bu nedenle Taksim Gezi Parkı eylemleri bazı kesimler tarafından Türk demokrasisini yeniden tanımlamak için büyük bir fırsat olarak görülmüş, mevcut iktidarı değiştirmek değil, ehlileştirmek, onu 2003-2011 arasındaki reformcu çizgiye çekmek için bunun büyük bir adım olduğu yine bu etkin çevreler tarafından ifade edilmiştir. 196. Hasan Cemal, Erdoğan'ın düşündürücü halleri ve dananın kuyruğu. T24, 27 Temmuz 2013. http://t24.com.tr Yazı: Erdoğan'ın düşündürücü halleri ve dananın kuyruğu. 71-18. Taksim Gezi Parkı protestolarını kendi iktidarlarını ve kendi liderlerini yıpratmaya dönük bir eylem olarak gören cephe ise, bu demokrasi ve özgürlük taleplerinin hiç de masum olmadığı, bunun siyasi iktidara karşı eski statüko tarafından organize edilen bir kalkışma olduğu, hatta bölgesinde yükselen ve güçlenen Türkiye'nin önünü kesmek için egemen güçler ve faiz lobileri tarafından düzenlenen bir sosyal mühendislik projesi olduğunu dile getirmiş, bu projenin hedefinin ise siyasi iktidarın başındakini yeme. 197. Akdoğan, Erdoğan'ı kimseye yedirmeyiz. Milliyet, 3 Haziran 2013. http://www.milliyet.com.tr Akdoğan, Erdoğan'ı kimseye. Siyaset, detay, 171-80-89, default.htm. Amacını taşıdığı gibi çok önemli iddiaları dillendirmiştir. Bu söylemlere paralel olarak siyasi iktidar hem egemen güçlere hem de göstericilere kendi gücünü göstermek amacıyla adeta karşı taarruza geçerek günde 6 miting düzenlemek suretiyle Gezi Parkı olaylarını başka bir boyuta taşımıştır. Gezi Parkı olayları gerçekten her iki cephe için de farklı anlamlar taşımaktadır. Peki Gezi Parkı olayları aslında neydi? Kimler hangi amaçla bu olayların içinde yer aldılar? Gezi Parkı'ndaki protestocular ne istiyordu? Acaba Gezi Parkı olayları masum bir çevreci hareket miydi? Yoksa egemen güçlerin içinde yer aldığı ve iktidarın iddia ettiği gibi yükselen Türkiye'nin önünü kesmek için oluşturulan bir mizansen miydi? Bu soruların cevabı önümüzdeki yıllarda Türkiye'nin geleceği için ışık tutacak, çoğu şeyi aydınlatacak gibi görünmektedir. Gezi Parkı protestolarının sebep-sonuç kronolojisi. Taksim Gezi Parkı olayları nasıl başladı? Nasıl birdenbire toplumu tam da ortasından bölen büyük bir hadise haline geldi? Kimler bu süreçte nasıl etkili oldu? Bu sorulara doğru cevaplar verebilmek için Gezi Parkı olaylarının nasıl kıvılcımlandığına ve nereye evrildiğine, bu bağlamda da olayların sebep-sonuç ilişkilerine bakmak gerekmektedir. Taksim Gezi Parkı'ndaki protestolar, tarihimize sahip çıkıyoruz iddiasıyla hareket eden siyasi iktidarın Topçu Kışlası'nın yeniden inşası çerçevesinde başlattığı yıkım faaliyetine, bu yeşil alanın betonlaştırılmasını istemeyen duyarlı çevreci vatandaşların itiraz etmesiyle başlamıştır. Ağaçların kesilmesine, yeşilin örtülmesine ve buraya Topçu Kışlası, daha sonra AVM, alışveriş merkezi ve cami de işin içine girdi, yapılmasına tepki duyan duyarlı vatandaşların Gezi Parkı'nda toplanarak tepkilerini dile getirmesi, bunun üzerine Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Mayıs tarihinde bu iş bitecek şeklindeki sözleri sarf etmesi olayın fitilini ateşlemiş, sonrasında polisin aldığı emir doğrultusunda 198 Erdoğan polise talimatı ben verdim. Milliyet 24 Haziran 2013 http gundem.milliyet.com.tr Erdoğan talimatı ben verdim. Gündem detay 172.70.85 default.htm. Göstericilere sert tutum takınması, oradaki çadırları zabıtalarla birlikte yakması, gaz bombası kullanarak eylemcileri dağıtmaya girişmesi olayları Şiraze'den çıkarmıştır. Polisin göstericilere orantısız güç kullanması, gösterileri gazla, tomalardan sıkılan tazikli sularla bastırmaya kalkması, göstericilerin tepkilerini daha da artırmış, siyasi iktidar temsilcilerinin göstericilere karşı kullandığı çapulcu gibi hitaplar ile %50'yi zor tutuyorum, bu saatten sonra Taksim'dekiler teröristtir, 199, bu saatten sonra Taksim'deki herkes terörist, Habertürk, 16 Haziran 2013, http www.habertürk.com gündem haber 852-800 bu saatten sonra Taksim'deki herkes terörist. Ayaklar ne zamandan beri baş oldu? 200 Erdoğan, ayaklar ne zamandan baş oldu? Hürriyet 26 Haziran 2013 http www.hürriyet.com.tr gündem 235-86-945.asp gibi açıklamalar eylemcileri daha da hırslandırmıştır. Gezi Parkı olaylarını ganimet bilen marjinal grupların protestocuların içine karışmasıyla birlikte karşılıklı şiddetin arttığı bir sürece girilmiş, böylece Gezi Parkı'nda başlayan gösteriler ülke sathına yayılmış, kontrolden çıkmıştır. Siyasi iktidarın bu gösterilere tepki olarak düzenlediği mitingler ise işin tuzu biberi olmuş, toplumun ikiye bölünmesine, tepkisel hareketlerin birbirini tetiklemesine yol açmış, istenmeyen pek çok hadisenin yaşanmasına sebebiyet vermiştir. Olaylar sonunda 5 kişi hayatını kaybetmiş, binlerce vatandaş, polis yaralanmış, 5000'i aşkın kişi hakkında adli işlem yapılmış, ülke geneline yayılan gösterilerle mesele uluslararası arenada da önemli bir hadise haline gelmiştir. 201. Gezi eylemi mahkemeleri dolduracak. Radikal 27 Haziran 2013 http www.radikal.com.tr Türkiye Gezi eylemi mahkemeleri dolduracak. 11.393.29 Hem hükümet kanadından hem de Cumhurbaşkanı tarafından mesajın alındığına dair beyanatlar verilmesi de Başbakan Erdoğan'ın sanatçılarla ve göstericileri temsilen oluşturulan Taksim heyetiyle görüşmeleri de, hatta Gezi Parkı ile ilgili referandum sözleri de olayların durmasını sağlamamıştır. Eylemler daha sonra duran adam, sarılan insan, park meclisleri gibi pasif itaatsizlik şeklinde yorumlanan bir sürece girmiştir. 202. Herkes duran adamı konuşuyor. Milliyet 16 Haziran 2013 http gundem.milliyet.com.tr Herkes duran adamı konuşuyor. Gündem detay 172-43-39 default.htm Gezi Parkı ekseninde yaşananların arka planını farklı dünya görüşüne mensup kişiler çok farklı biçimlerde değerlendirmektedirler. Bu olayı yalnızca bir çevreci hareket, halkın kentine sahip çıkması olarak görenler olduğu gibi, olayların büyüyerek ülke geneline yayılması sonrası Gezi Parkı'nda yaşananları mevcut iktidarın baskılarına, yanlış uygulamalarına, çarpık yönetim anlayışına, otoriterleşme eğilimine karşı bir direniş olarak görenler de çıkmıştır. Hatta bunu yeni bir politik hareket olarak değerlendirenler de olmuştur. Bu nedenledir ki bir sanatçının bu olaylarda başrol oynayan sosyal medya ağlarından biri olan Twitter'dan attığı "Mesele sadece Gezi Parkı değil arkadaş, sen hala anlamadın mı?" 203. Mesele ağaç değil, anlasana. Türkiye 4 Haziran 2013 http://www.turkiyegazetesi.com.tr Gündem 428-72.aspx şeklindeki mesajı Gezi protestolarının bu boyutunu ortaya koyan iktidara dönük rahatsızlığın sembol cümlelerinden biri haline gelmiştir. İktidar da bu söylem üzerinden yeni siyaset ve yeni mağduriyetler oluşturma, nihayetinde yeni komplo teorileri kurma yoluna gitmiş ve kutuplaşmanın zeminini daha da katılaştırmıştır. Eylemcilerin kimlikleri ve görünen niyetleri. Gezi Parkı eylemi ilk görüntü itibariyle parktaki ağaçların sökülmesine karşı çıkan birkaç çevreci aktivist ile başladı. Daha sonra hem İstanbul'un pek çok bölgesinde hem de ülkenin diğer şehirlerinde bu kitle büyük kalabalıklara dönüştü, toplumun pek çok kesimini kapsayan bir halk hareketi haline aldı. Peki Gezi Parkı eylemlerinde gerçekte kimler vardı? Bu soru belki de bu süreçte en çok sorulan ve eylemleri anlamamızı sağlayabilecek sorudur. Orada bulunanların kimler olduğu, ne istediği ya da ne istemediği, kimin neye direndiği konusunda pek çok görüş serdedildi. Kimi yazarlara göre bunlar canı sıkılan, bohem bir hayatın anlamsızlığını üzerinden atmak için kendini eylemde arayan güruhtu. 204 Bekir Fuat Taksim Gezi Parkı Milat 10 Haziran 2013 http://milatgazetesi.com Taksim Gezi Parkı 43806 UFOK8TL8E80 Kimine göre ise orada bulunanlar çoğu aşırı uç, örgüt, sendika ve kimi çevrecilerin içinde olduğu muhalifler koalisyonuydu. 205 Gezi Parkı'nda kim neye direniyor? Zaman 10 Haziran 2013 http://zaman.com.tr Gündem Gezi Parkı'nda kim neye direniyor? 209.88.41.html Hatta olayların arkasında uluslararası Siyonizm ve Türkiye taşeronları var diyenler bile çıktı. 206. Gezi Parkı olayların arkasında kim var? Haber 7. 17 Haziran 2013 http://haber7.com Güncel Haber 103.93.31 Gezi Parkı olayların arkasında kim var? Bütün bu görüşlerin karşısında olanlar ise protesto eylemlerinin ilk günlerinde yapılan ilk ankette gönderme yapmaktaydılar. Bu anketin sonuçlarına göre Gezi Parkı'nda yer alan eylemcilerin %9.6'sı 19-25, %24'ü 26-30 yaşları arasında ve %75.8'i eylemlere sokağa çıkarak katılan gençlerdi. Bu eylemcilerin %53.7'si daha önce hiçbir kitlesel eyleme katılmamıştı. %70'i ise kendini hiçbir siyasi partiye yakın hissetmiyordu. Orada bulunanların yalnızca %15.3'ü kendini bir siyasi partiye yakın buluyordu. 207. Gezi Parkı direnişçileriyle yapılan anketten çıkan sonuçlar. T24, 4 Haziran 2013. http://t24.com.tr Haber, Gezi Parkı direnişçileriyle yapılan anketten çıkan ilginç sonuçlar. 231-335. Bu açıdan bakıldığında Gezi Parkı eylemleri büyük oranda apolitik bir grup tarafından gerçekleştirilmiş görünmektedir. Bahsi geçen ankette yer alan eylemciler hangi gerekçelerle burada bulunuyorlardı sorusu ve bu soruya verilen cevaplar da eylemin ilk çıkış noktasını anlamak için sağlıklı veriler sunabilecek ve tartışmaları aydınlatabilecek bir nitelik arz etmektedir. Buna göre eylemcilerin protestolara destek vermelerinde başbakanın otoriter tavrı, polisin protestoculara uyguladığı orantısız güç, demokratik hakların ihlal edilmesi, medyanın suskunluğu, ağaçların kesilmesi ilk sıralarda yer alırken, siyasi bir hareketin yönlendirmesiyle eylemlere katıldığını söyleyenlerin oranı ise oldukça düşüktür. Gezi Parkı eyleminde bulunanların büyük çoğunluğunun kendilerini özgürlükçü, laik ve apolitik olarak tanımladığı görülmektedir. Gezi Parkı'nda bulunanların büyük çoğunluğunun darbe karşıtı olduğu da bu ankette yer almaktadır. 208. İBİT Burada özellikle darbe karşıtlığı vurgusu büyük önem taşımaktadır. Katılımcıların bu cevabı Gezi Parkı eylemcilerinin 2007 yılındaki Cumhuriyet mitinglerine katılanlardan farklı tutulmaya yönelik bir kaygıyla hareket ettikleri ve bu anlamda eylemin yalnızca demokratik talepler olarak algılanmasını istedikleri görülmektedir. Anketteki bu ilk görüntü ve söylem, eylemin ilk günlerindeki toplumsal desteğin büyüklüğünün en önemli nedenlerinden biri olarak not edilmelidir. Ancak daha sonra bahsedileceği üzere, bu profil eylem süresince önemli değişikliklere uğramış ve zamanla toplumsal desteğin azalmasına yol açmıştır. Özellikle şiddet sarmalının içine girilmesi, eylemcilerle esnaf arasındaki yakın temas, Molotov kokteylli eylemciler, onların karşısında palalı saldırganlar ve benzerleri Gezi Parkı olaylarının çehresini değiştirmiş ve ona bambaşka bir boyut kazandırmıştır. 209. Eylemcilere pala ile saldıran esnaf konuştu. Aktif Haber, 7 Temmuz 2013. http://www.aktifhaber.com Eylemcilere pala ile saldıran esnaf konuştu. 817-788 HTM. 14. ayrımın sonu, sayfa 170.